ayrım 12 ama 230. gece olunca demiş ki, bu genç adamı alın, hamama götürün, sonra onu görkemli bir şekilde giydirin ve yarın sabah divanın ilk toplantısında benim yanıma getirin demiş. Sitbudur'a gelince gidip dostu Hayat Ünnüfus'u bulmuş ve ona, kuzucağızım, sevgilimiz döndü. Allah rızası için onun uğruna hayranlık uyandıracak bir düzen hazırladım. Bu düzen birbirimizi tanımanın sonucu. Onu bahçıvanken, ara vermeden, birdenbire şah oluvermenin şaşkınlığına uğramaması için düşünülmüştür. Ve bu düzen öylesine ince tertiplenmiştir ki, eğitilmek isteyenler için iğne ile gözün iç köşesine yazılsa yeridir, demiş. Hayat Ünnüfus da öyle sevinmiş ki kendisini Sitbudur'un kollarına atmış. İkisi birden o gece yüreklerinin sevgilisini olanca tazeliğiyle kabule hazırlanmak için pek taşkınlık yapmamışlar. Ertesi sabah divanın toplandığı sırada görkemli biçimde giydirilmiş Kameruzzaman huzura getirilmiş. Hamam da yüzüne tüm pırıltısını vermiş bulunuyormuş. Bedenine tam oturmuş olan hafif giysiler, boyuna ince ve kalçalarına kabarık bir güzellik veriyormuş. Oradaki tüm emirler, ülkenin ileri gelenleri ve mabeyinciler, şahın vezire, bu genç adama hizmet etsinler diye 100 köle ver ve hazineden şimdi kendisine vereceğim payeye uygun düşecek maaşı bağlat buyruğunu verdiğini duyunca hiç şaşırmamışlar. Ve budur ona, vezir ünvanı vererek Kameruzzaman'ı vezirleri arasına katmış. Ayrıca emrine hizmetçiler vermiş. Dolu sandıklar ve dolaplar dışında atlar, katırlar ve develer bağışlamış. Sonra divandan çekilmiş. Ertesi gün Sitbudur, her zamanki gibi Abanoz Adaları hükümdarı ünvanı altında yeni vezirini huzuruna çağırtmış. Büyük veziri görevinden başlayarak Kameruzzaman'a büyük vezir ünvanını vermiş. Kameruzzaman da hemen divana katılmış ve divanı yönetmiş. Bununla birlikte divan toplandığı zaman Kameruzzaman derinden derine düşünmüş ve kendi kendine, bu genç şahın bana herkesin önünde gösterdiği dostluk ve onurun elbette bir nedeni vardır. Ama bu neden nedir? Gemiciler beni buraya bu şahın aşçısıyken bir çocuğa saldırdığım töhmetiyle getirdiler. Şah da beni cezalandıracağı yerde hamama gönderdi, bana görev verdi ve nimetlere boğdu. Ey Kameruzzaman, böylesine garip bir olayın ardında ne olabilir acaba, diyormuş. Böylece epeyce bir süre düşündükten sonra, vallahi nedenini buldum ve de şeytansı bir tertip bu. Kuşkusuz bu şah çok genç ve de çok yakışıklı. Beni gençlere düşkün biri sanıyor olmalı. Bana bunca dostluğu ancak bu nedenle gösterebilir. Ama vallahi bu gibi işlere alet olamam ben. Ve de onun düzenini ortaya çıkaracağım. Eğer böyle bir görevi benden ya da kendisinden umuyorsa, bana verdiği her şeyi kendisine geri çevirecek ve büyük vezir görevinden ayrılacak, kendi bahçeme döneceğim, diye haykırmış. Ve Kameruzzaman hemen gidip şahı bulmuş ve ona, ey bahtı güzel şah! Gerçekte köleni ancak sakalı ağarmış, yaşlı, saygın kişilere tanınabilecek onur ve ilgiyle donattın. Bense birçok genç çocuk arasında herhangi bir gençten başkası değilim. Eğer bütün bunların bilinmeyen bir nedeni yoksa, tüm mucizeler içinde en inanılmaz mucizedir, demiş. Bu sözleri duyan Sitbudur gülmüş ve baygın gözlerle Kameruzzaman'a bakmış ve ona, doğrudur benim yakışıklı vezirim. Bütün bunların bir nedeni var. O da benim yüreğimde senin güzelliğinin birdenbire tutuşturduğu dostluktur. Çünkü aslında ben senin bunca ince ve bunca sakin olan yüzünün rengine baştan aşağı tutuldum, demiş. Ama Kameruzzaman, Allah şahın ömrünü uzatsın ama kölenin sevdiği bir eşi var. Ve garip bir serüven onu kendisinden uzaklaştıralıdan beri uğrunda ağlayıp duruyor. Bundan dolayı ey şah, kölen kendisine tanıdığın bunca görevleri size iade ederek senden yolculuğa çıkmak için izin istiyor, demiş. Ama Sitbudur genç adamın elini tutmuş ve ona, ey benim değerli vezirim, otur hele, yolculuktan ve ayrılmaktan söz etmenin nedeni nedir? Sen burada gözlerin için yanıp tutuşan ve bu tahtta seninle birlikte hükmetmek için her şeyi vermeye hazır olanın yanında kal. Çünkü bil ki ben de eski şahın bana gösterdiği sevecenlik dolayısıyla ve de kendimce hakkında gösterdiğim incelik nedeniyle şah atandım. Sen de artık bu çağda geçerli olan güzel olmanın hukukça önceliğini tanıyan adetlerimize uy. Ey son derece kibar genç ve en ince zevkli şairlerimizden birinin çok doğru olan şu sözlerini unutma. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 232. gece olunca demiş ki: ve ince zevkli şairlerimizden birinin çok doğru olan şu sözlerini de unutma. Çağımız Tanrı'nın dostu İbrahim'in atası, saygın Lut'un yaşadığı narin çağları hatırlatıyor. Yaşlı Lut'un güllerin soluduğu genç bir yüzü çevreleyen tuz beyazı bir sakalı vardı. Meleklerin ziyarete geldiği ateşli kentinde onları konuklar ve karşılığında kızlarını halka sunardı. Gökler onu kızgın karısının belasından, kadını soğuk ve yaşamsız bir tuza dönüştürerek kurtardı. Gerçekte şimdiki tatlı çağında küçüklere ve zevki incelere, Powys Mathers'ın çevirisinden esinlenerek eklenmiştir, ait olduğunu sana söyleyeyim. Camillus Saman bu dizeleri duyunca ve anlamlarını kavrayınca son kertede şaşırmış ve yanakları bir alev gibi kızarmış ve ey şah, kölen alışık olmadığı bu şeylerden ötürü zevk noksanı bulunduğunu sana itiraf eder. Ve de dahası yaşını başını almış bir hamalın sırtının kaldırabileceği ağırlık ve yükü taşıyamayacak kadar küçüğüm demiş. Bu sözleri duyunca Sitbudur pek çok gülmüş. Sonra da Kameruzzaman'a gerçekten ey hoş çocuk, senin bu ürkekliğinden hiçbir şey anlamıyorum. Bak sana, ister küçük ol ister büyük, bu konuda ne diyeceğim? Eğer hala küçüksen ve sorumluluk yaşına ulaşmamışsan, sana kimsenin sitem etmeye hakkı olamaz. Çünkü hiç kimse küçüklerin üzerinde durulmaya değmez davranışlarını ayıplamaz. Ya da onlara sert ve kızgın bir gözle bakmaz. Ama sorumlu bir yaştaysan, ki konuşmandan böyle olduğunu sanıyorum, o zaman kararsız olmana ya da ürkmene neden yok. Çünkü bedenini istediğin gibi kullanmakta özgürsün ve yeğlediğin şekilde onu kullanabilirsin. Ve de insanın yazılı bahtının ötesinde başına hiçbir şey gelmez. Özellikle asıl benim ürkmem gerektiğini bir düşünsene. Çünkü yaşça ben senden daha küçüğüm. Ama ben şairin şu üstün duyarlı dizelerini uygulamaya koymak istiyorum. Çocuk bana bakarken zebbim kıpırdadı. Bunu görünce ne müthiş diye bağırdı. Ben de ona böyle olarak tanınır dedim. Bana onun yiğitliğini ve dayanıklılığını göster diye cevap verdi. Ama ben ona bu yasal olmaz dedim. O ise fikrimce pekala yasaldır. Haydi elini çabuk tut dedi. O zaman sırf itaat etmiş olmak için ve nezaket icabı onun dediğini yaptım. Kameruzzaman bu dizeleri ve sözleri işitince yüzünün önünde ışığın karanlığa dönüştüğünü görmüş. Ve başını eğerek Sitbudur'a, ey şöhretli şah, senin sarayında pek çok genç kadın ve genç köle ve de çok güzel bakireler var ve böylelerine bu zamanda hiçbir şah sahip değildir. Sadece beni elde etmek için mi bütün bunları terk ediyorsun? Tüm dileklerini yerine getirmek ya da merakını gidermek veya denemelerini kışkırtmak için bunları kullanmanın elverişli olduğunu bilmiyor musun? Demiş. Ama Sitbudur gözlerini yara kapayarak gülmüş ve ondan yana bakarak, benim güzel vezirim, söylediklerin kadar hiçbir şey doğru olamaz. Ama zevk arzuyu değiştirir, duygularımız incelir ve şekil değiştirirse ve de mizacımız doğrultu değiştirirse yapılacak ne kalır ki? Evet, bize yapacak ne kalır ki? Ama hiçbir yere ulaşmayacak bu tartışmayı bir yana bırakalım. Bu konuda en değerli şairlerimiz ne demiştir ona bakalım. Onların dizelerinden işte birkaçı. Biri şöyle demiştir: İşte meyveciler çarşısındaki iştah açan tablalar. Bir yanda hurma dalıyla bezenmiş tablalarda esmer kıçlı ve cana yakın incirler. Oh, seçkin bir yere konmuş şu büyük tablaya bak. İşte mısır incirinin meyveleri. Mısır incirinin pembe kıçlı meyveleri. Bir ikinci kişi şöyle demiştir. Genç kıza sor, neden küçük memeler sertleşir ve de meyvesi olgunlaşır? Tatlı karpuzlara ve narlara ekşi limonları yeğlerler. Bir başkası da şöyle demiştir. Ey benim tek güzelliğim, ey genç çocuk, aşkın inancımdır. O benim için tüm inançlar arasında yeğlenen bir dindir. Senin uğrunda kadınları yüzüstü bıraktığımı gören dostlarım, beni hiç anlamadan bu çekinmemi keşişliğe ve dindarlığa soyunmama yordular. Bir diğeri de şöyle demiştir. Ey esmer memeli Zeynep, ey saç örgüleri ustaca boyanmış Hint, siz benim uzun süredir neden ortadan kaybolduğumu bilemezsiniz. Ben genellikle genç kızların yanaklarında görülen gülleri, hiç de genç kızların yanaklarında bulmadım ve Zeynep ama dostumun ayva tüylü kıçında buldum. İşte bunun içindir ki ey Hint, sen boyalı saçlarınla ve sen Zeynep, ustura tuttuğun ön bahçenle ya da ayva tüyü görülmeyen ve de pütürden arınmış dümdüz arka yanınla beni çekmeyi hiç beceremiyorsunuz. Bir başkası da demiştir ki, bu genç alageyi tüyü çıkmadığı için düpedüz bir kadınla kıyaslamaktan sakın. Böylesine bir şeye inanmak ve bunu söylemek için vicdansız olmak gerek. Fark vardır pekala. Gerçekte bir kadına yaklaşım yaparken bunu ön kesimden yaparsın ve seni yüzünden öper. Ama genç alageyik yanına yaklaşınca o biçim önünde eğilir. Düşünsene ve toprağı kucaklar. Fark vardır pekala. Bir başkası da demiştir ki, şirin çocuk, sen benim kölemdin ve belli bir niyetle verimsiz saldırılara hizmet etmen için seni özgür bıraktım. Zira sen hiç değilse böğründe yumurtalarla kuluçka yatmazsın. Benim için gerçekten geniş kalçalı, erdemli bir kadına yaklaşmak ne korkunç şeydir. Saldırır saldırmaz ülkenin barındıramayacağı kadar çocuk verir bana. Bir başkası da demiştir ki, eşim bana o kadar çok anlamlı göz kırpmalarla baktı ve o kadar esneklikle kalçalarını kıvırdı ki, çoktandır boşladığım yatağa sürüklenmeye razı oldum. Ama kendine çektiği değerli yavruyu uyandırmakta başarı sağlayamadı. Bunu görünce kızarak bana, eğer onu hemen görevini görmek üzere sertleştiremez ve içeri daldıramazsan, yarın kendini boynuzlanmış görürsen şaşma dedi. Bir başkası da şöyle demiştir. Genellikle kollar kaldırılarak Tanrı'dan lütuf ve hayır dilenir. Kadınlarsa bambaşka şekilde. Aşığının lütuflarını sağlamak için bacaklarını ve kalçalarını kaldırırlar. Bu davranış onların derinliklerine doğru yol gösterdiği için kuşkusuz çok övülmeye değer. Bir diğeri de son olarak şunu söylemiştir. Kadınlar bazen ne kadar saftırlar, bir art yanları olduğunu düşünerek gerektiğinde bunu benzeşim yoluyla bize sunabileceklerini düşünürler. Onlardan birine ne denli yanıldığını kanıtladım. Bu genç kadın gerçekte olabildiğince nitelikli, tatlı bir ferçle beni bulmaya geldi. Ama ona bu tarzda iş göremem dedim. Bana evet biliyorum bu çağda eski tarz terk edildi. Ama hiç önemi yok, işin farkındayım dedi. Ardını dönüp bakışlarıma denizin uçurumu kadar derin bir delik sundu. Ona gerçekten sağ olasın ey hanımım, çok teşekkür ederim sana. Konukseverliğin görüyorum ki çok fazla. Saldırılarak alınmış bir kenttekinden bile müthiş açılmış bir gediğin bulunduğu bir yolda yitip gitmekten korkarım, dedim. Kamiruzzaman tüm bu dizeleri işitince daima şah olarak algıladığı Sitbudur'un niyetleri hakkında kendini aldatmanın hiç de mümkün olmadığını anlamış. Ve daha fazla dayatmanın da ona hiçbir yararı olmayacağını görmüş. Ve sonra şairin sözünü ettiği bu yeni tarzın neye yaradığını öğrenmek merakına kapılmış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 234. gece olunca demiş ki, şairin sözünü ettiği bu yeni tarzın neye yaradığını öğrenmek merakına kapılmış. Ve ey yüzyılın şahı, bu denli ısrar ettiğine göre, bana bu işi ikimiz birlikte ve sadece bir kez yerine getirmeyi vaat etmeni diliyorum. Ve buna rıza göstersem de bu deneyden sonra sana eski tarza dönmenin çok daha uygun olduğunu kanıtlamış olmak içindir. Her durumda bana ilkin merhameti sonsuz olan Yüce Tanrı'nın affına sığınarak bu eylemin tekrarlanmasının, benden asla istenmeyeceğinin kesinlikle vaat edilmesini duymak istiyorum, demiş. Sit Budur'da, bunu sana kesinlikle vaat ediyorum. Ben de merhameti sonsuz olan Tanrı'dan gerçek bilgeliğin ışığı altında bizi bağışlamasını ve hata işleminin karanlığından ışığa çıkarmasını diliyorum, demiş. Sonra da, ama gerçekten şöyle söyleyen şaire hak vermiş olmak için bir kez de olsa bunu denemek gerek. Herkes dostum, bizi bilmediğimiz şeylerden dolayı itham ediyor. Düşündükleri tüm kötülükleri bize yüklüyorlar. Gel dostum, düşmanlarımıza hak vermiş görünmek için yeterince cömert davranalım. Madem ki bizden falan konuda kuşkulanıyorlar, onu bir kez yerine getirelim. İstersen sonradan pişman oluruz. Gel yumuşak başlı dost. Bizi itham edenleri vicdan yüklerinden kurtarmak için bana yardım et. Ve bunu söyleyerek hemen ayağa kalkmış. Onu halılar üzerine serilmiş, geniş yatağa doğru sürüklemiş. Emir kendini savunmak için biraz çabalamış ve iç çekerek, Tanrı'dan başka sığınılacak varlık yoktur. Her şey onun iradesiyle olur, diyerek başını olumsuz biçimde sallamış. Ve sabırsız Sit Budur çabuk davranması için onu sarsınca, ayağındaki geniş şalvarı sonra da keten donunu çıkarmış. Ve birdenbire kendisini genç şahın içine çektiği yatakta, onun yanında ve kollarında yatarken bulmuş. Şah ona, göreceksin ki melekler bile sana böylesi bir gece bağışlayamaz, demiş. Sonra da, ah sarıl bana, diye eklemiş. Ve iki bacağını onun kalçaların üzerine atmış ve, oh elini ver bana ve bacaklarımın arasına uzat da uyuyan küçük çocuğu uyandır. Kim bilir ne zamandan beri uyuyor, diye eklemiş. Kamelüzzaman yine de biraz kendine güvensiz, cesaret edemem, demiş. Şah, ben sana yardım edeyim, demiş ve elini tutup bacaklarının arasına götürmüş. O zaman Kamelüzzaman, şahın bacaklarının arasına bu dokunuşun çok zevkli ve tereyağına dokunuştan daha yumuşak ve ipekten de tatlı olduğunu duyumsamış. Ve bu onun çok hoşuna gitmiş. Ve onun kendi başına daha yukarılarını ve daha aşağılarını keşfetmeye yöneltmiş. Sonunda eli son derece hareketli ve gerçekten Tanrı'nın lütfu olan bir kubbeye rastlamış. Ama orayı burayı kurcalayarak epeyce aradığı halde bir minareye rastlamamış. Bunun üzerine kendi kendine, ya Allah, hikmetinden sual olunmaz. Minaresiz nasıl bir kubbe olabilir, diye düşünmüş. Sonra yine kendi kendine, anlaşılan bu şah ne tam kadın ne tam erkek. Beyaz ırktan bir hünsa olsa gerek. Bu da pek ilginç değil, demiş. Ve de şaha, ey şah, bilmiyorum nasıl oluyor ama çocuğu bulamıyorum, demiş. Bu sözleri işiten Sit Budur öylesine gülmüş ki neredeyse düşüp bayılıyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat günün doğduğunu görerek yavaşça susmuş. 12. ayrımın sonu. Sayfa 126.